Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, tarihte öyle delilikler, öyle hatır ve hayale sığmaz çılgınlıklar olmuştur ki, normal hayat ve mantık ölçüleriyle yaşayan insanların bunlara inanamayacağı gelir. Roma imparatorlarından bazılarının da şimdi sizlere arz edeceğimiz gibi şımarıklık ve küstahlıkları vardır ki, bunlar akıl ve mantık hudutlarının dışındadır. Şimdi sizlere bu Roma imparatorlarından bazılarının acayip hayat ve halleriyle şaşılacak icraatından bazı parçalar nakletmek istiyoruz. Evet, Caligula, asıl adı Gaius'tu. Miladın 37. yılında imparator olduğu zaman 25 yaşında bir delikanlıydı. Yakışıklı, hatta güzel denilebilecek bir gençti. Ayağına daima Galyalıların giydiği kunduralardan giydiği için asker arasında Caligula lakabını almıştı. Yani Galli demek. Saltanatının daha 3. ayında hunhar bir deli olduğu anlaşıldı. Evvela öz kız kardeşiyle evlendi. Sonra kendisini mabut, tanrı ilan etti. Inkitatus isminde çok sevdiği bir atı vardı. Bu atı senatoya konsül ve devlet bakanı seçtirtti. Gece gündüz içki içerdi. Ağır masraflara mal olan ziyafet ve eğlencelerinde bulunan yakın dostlarını, arkadaşlarını hep ayak takımından seçerdi. Arabacılar, gladyatörler, pandomime oyuncuları, nehir kayıkçıları hep onlarla düşer kalkardı. Onlarla en bayağı şekilde şakalaşır, en çirkin münasebetlerde bulunurdu. Fakat dostluğuna zerre kadar güvenilmezdi. Bir seferinde 2 gün 2 gece süren bir ziyafet ve eğlenceden sonra davetlilerini Tiber ırmağına attırarak boğdurtmuştu. Parası tükendikçe Roma zenginlerinden birkaçını idam ve servetlerini müsaade ettirirdi. Buna da hesap temizleme derdi. Bir gün, bir tek kılıç darbesiyle uçurabilmek için Roma milletinin bir tek başı olmasını isterdim demişti. Bir seferinde hastalanmış, bazı saf diller Roma adetince imparatorun sıhhati için hayatlarını nezretmişlerdi, adamışlardı. Caligula iyileşince bu adamları adaklarını ifaya davet etti ve hepsini zorla intihar ettirtti. Emirnamelerini küçücük harflerle yazdırır, çok yüksek yerlere astırırdı. Onun için bunları kimse okuyamazdı. Sonra da imparatorun emrine muhalif hareketten dolayı bir takım masumlar yakalanır, idam olunurdu. İtalya'da en sevdiği yer Nemi Gölü'ydi. Bu göl üstünde büyük ve muhteşem bir kadırga yaptırmıştı. Bu gemi adeta içinde parkları, köşkleri bulunan bir yüzer adaydı. Kadınlı erkekli, çeşitli ırklardan seçilmiş en güzel oyuncular, çalgıcılar ve şarkıcılarla mest bir halde gölde dolaşırdı. Bir gün bunlardan da bıkan Caligula, hesaplarını temizleyeceği zengin zadegandan birkaçını Nemi Gölü kadırgasında ziyafete davet etti. Ziyafetin en coşkun bir anında kendisi gizlice bir kayığa binip sahile çıktı ve dibini deldirttiği kadırgayı davetli zenginler, çalgıcılar, oyuncular ve kürekçileriyle beraber dibe batırttı. Kendisini büyük bir asker olduğunu zanneden Caligula, Cermanya seferine çıktı fakat Cermen cengaverlerinin karşısına çıkmadı. Galya köylerinden uzun boylu gürbüz delikanlılar toplattı, saçlarını sarıya boyattı, hepsini zincire vurup Cermen esirleri diye muhteşem bir zafer alayıyla döndüğü Roma'da teşhir ettirdi. Roma bu imparatorun deliliklerine 4 yıl tahammül etti. Bir gün zabitlerinden Geras, kalbine vurduğu bir hançerle Caligula'yı cansız olarak yere serdi. Roma'da bu deliden kurtuldu. Değerli dinleyiciler, çılgınlıkları, cinayetleri dillere destan olan Neron'a ayrı bir bahis lazım. Burada Tuna ordusu kumandanı iken sonradan imparator olan Vitellius'un, tarihteki ismiyle Şişko Vitellius'un üzerinde durmak istiyoruz. Açgözlülüğüyle ve müthiş oburluğuyla meşhurdur ve kısa bir zamanda herkesin nefretini kazanmıştır Vitellius. Roma'da onun üstüne aşçı başı bulunmaz derlerdi. Minerva kalkanı denilen bir yemek keşfetmişti. Bu yemek balık ciğeri, tavus kuşu ve sülün beyni, havyar ve turna kuşunun diliyle yapılırdı. Minerva kalkanıyla beslenen yağlı ve semiz Vitellius bir ihtilalde parça parça edildi. Geldik Caracalla'ya. 3. asır imparatorlarındandı Caracalla. Esas adı Marcus Antonius idi. Aslı da Afrika'dan, Tunus'tandı. Kısa boylu, kara, çirkin bir adamdı. İlk işi Roma halkına Caracalla denilen kukuletalı bir harmani giydirmek olduğu için bu lakabı almıştır. Caracalla ruhun ebedi olduğuna inanır, kendisinin de Anibal ile Büyük İskender'in ruhunu taşıdığını iddia ederdi ve Asya kıtasını fethetmek hülyasını beslerdi. Her şeyden evvel askerlerin gönlünü alırdı. Sizin sayenizde saltanat sürüyorum, hazinelerim sizindir derdi. Askerlerinin eğlencesi için Roma'da milyonlar harcayarak kendi lakabına nispetle anılan meşhur Caracalla hamamını yaptırmıştı. Caracalla hamamı bir alem idi. Zabitlerle neferler imparatordan yüz bulmuş, şımarık ve laubali buraya gelirler, beraberlerinde kadın veya erkek dilediklerini de getirirlerdi. Soyunma yerinde eşyalar demir sandıklara konulup kilitlenir, içeriye anadan doğma çırılçıplak girilirdi. Hamamın içinde güreş salonları, kumarhaneler, lokantalar ve bahçeler vardı. Birine soğuk, diğerine sıcak su doldurulmuş 2 tane de gayet büyük yüzme havuzu mevcuttu. Karakalla da kimseye yaranamadı ve bir gün kumandanlarından Makrenius'un hançeri altında can verdi. Evet, Helio Gavalus'a geldik. Karakalla'nın Suriyeli olan teyzesinin torunuydu bu. Helio Gavalus. İmparator olduğu zaman henüz genç yaşındaydı. Bir çocuktu hatta. Bu çocuk, sureti mahsusa da ahlaksız ve iffetsiz biri olarak yetiştirilmişti. Suriye'de Helios mabedinde rahiplik yapmıştı. Bu mezhepte küçük rahiplerle rahibelerin kendi vücutlarını mukaddes şehvet şanına teslim etmeleri bir ibadetti. O kadar ahlaksızlardı yani. Helio Gavalus, imparator olduktan sonra da altın pullarla süslenmiş kadın fistanı giymekte devam etti. Yüzüne düzgün, yanaklarına allık sürer, gözlerine de sürme çekerdi. Hükümeti annesinin eline bırakarak yalnız eğlenceleriyle meşgul oldu. Çok pahalıya mal olan esraplarını yalnız bir gün giyer, sonra çıkarıp atardı. Onun zamanında Roma saraylarına sokak kıyafetiyle girilmezdi. Sokaktan gelen evvela bir hamam dairesine girer, soyunur, yıkanır, kokular sürünür ve bir togaya, bir harmaniye bürünülür. Yerlere döşenmiş ipek halılar üzerinde yalın ayak dolaşılırdı. İmparator Helio Gavalus gül suyunda yıkanırdı. Narin ayaklarını ipek rahatsız ettiği için sarayında geçeceği yerlere havanda ezilmiş incecik altın tozu döktürürdü. Nazik vücudunu da kuş tüyü doldurulmuş ipek şilteler incittiği için gül yapraklarının üzerinde uyurdu. Muazzam imparatorluğunun her köşesinden, her mevsimde imparator için sureti mahsusa da gül gemileri gelirdi. Akşamları binlerce çiçek yolunup şımarık kötü çocuğun yatağı bunlarla hazırlanırdı. Yemekleri de cennet kuşunun but ıskarası, bülbül dili tavası, tavus beyni haşlaması, istakoz yumurtası gibi şeylerdi. Bu çocuğun saltanatı da 4 yıl sürdü. Anası ve dostlarıyla beraber çıkan bir ihtilalde parça parça edildiler. Bu kokot Helio Gavalus'un yerine Maximinianus geçti değerli dinleyiciler. Bu Helio Gavalus'un tam zıttıydı. Trakyalıydı. Çocukluğu domuz çobanlığı yaparak geçmişti. Nefer olarak girdiği orduda generalliğe kadar yükselmiş, nihayet bir hükümet darbesiyle imparator olmuştu. Dev yapılı bir pehlivandı. Vücudu ömrü boyunca su görmemişti. Bir teke gibi kokardı. Bir oturuşta 10 kilo et yer, 20 litre şarap içerdi. Bir dolu öküz arabasını sürüyüp çeker, bir yumrukta bir beygirin dişlerini dökerdi. Thank you. Değerli dinleyiciler, Roma imparatorlarının çılgınlıklarından bahsettik. Akla bizim Deli Petro dediğimiz meşhur Rus çarı geldi. Buna Türkler Deli Petro derler. Esas adı Piotr'dur. Ruslara göre Büyük Piotr'dur. Rusya için hakikaten önemli işler yapmıştır. Fakat çılgınlıkları ve anormal hareketleri de dillere destandır. Gençleştirdiği ve ıslah ettiği yeni ordusundan 31 bin kişiyle Azak Kalesi'ne hücum etmişti. Fakat kalede bulunan 8 bin Türk muhafızdan çok acı bir darbe yemiş, perişan olan ordusunun arkasından gözyaşları dökerek Moskova'ya çekilmişti. Türklerin indirdiği bu darbe müthişti ve bunun en feci tarafı da yıllardan beri uğraştığı ıslahatın daha ilk tecrübede muvaffakiyetsizlikle neticelenmiş olmasıydı. Islahat Rusya'nın asırlardan beri alışmış olduğu hayatı alt üst etti. Halkı fena halde sinirlendirdi. Vaka Petro'nun korkusundan hiç kimse şikayetçi değildi. Fakat herkes Petro'ya karşı içten içe bir kin beslerdi ve el altından da bu kin ve nefretini izhar ederdi. Değerli dinleyiciler, Piotr küçük yaşta Hollanda'ya gitmiş, Hollanda'da bir tersanede çalışmış, bu memleketin tecrübelerinden, bilim ve teknikteki ilerlemelerinden haberdar olmuştu. Memlekete dönüp de çar olduğu zaman bunları memleketinde tatbik etmek istemişti. Ancak tabii bu kolay bir şey değildi. Son derece zekiydi Petro. Delilikle zeka nasıl bir arada olur dersiniz, oluyor. Halkın kendisine karşı beslediği hisleri iyi biliyordu. Fakat o tasavvur ettiği ıslahatı velev hayatı pahasına da olsa tatbik etmek istiyordu. Bunun için de cebir ve şiddet siyasetine devam ediyordu. Neticede kazanacağı parlak zaferleriyle, muvaffakiyetleriyle halk bunları görünce kendisine hak vereceğine inanıyordu. Fakat Azak Kalesi önünde duçar olduğu hezimet onu derin endişelere sevk etti. Hatta halkın iyi bir netice vermeyen askeri ve içtimai ıslahat aleyhine bir kıyama, bir isyana kalkışmasını bekledi. Tabii buna mani olmak için de birçok tedbirler ittihaz etti. Neyse, bu müşkül vaziyeti kolayca geçiştirdikten sonra ıslahata daha ciddi, daha sıkı bir surette girişti. Bir taraftan Almanya'dan, Venedik'ten, Hollanda'dan topçu zabitleri, mühendisler, lağımcılar, doktorlar ve cerrahlar getirdi. Ordunun noksanlarını ikmale çalıştı. Bir taraftan da içtimai hayat üzerinde daha şiddetli bir reforma devam etti. Petro'yu en çok sinirlendiren rahiplerdi. Kendisi rahiplerin düşmanıydı. Bunun için manastırları dolduran ve halkın dini hislerine hakim olan rahiplerle şiddetli bir mücadeleye girişti. Bir gün Petersburg'dan birkaç kilometre uzakta yeni açılan bir kanalı görmeye gitmişti. Petersburg'u da o kurmuştu. Bugün Petrograd veya Petersburg denilen şehir Çar Petro tarafından kurulmuş. Bir ara başşehirlik yapmış. Sonra ismi Leningrad olmuş. Rusya'da komünizm düştükten sonra tekrar Petersburg ismine dönülmüştü. Petersburg Almancası, Petrograd Rusçası. Bir gün işte bu Petersburg'dan birkaç kilometre uzakta yeni açılan bir kanalı görmeye gitmişti Çar Petro. Büyük halk kitlelerinin akın akın oradaki bir manastırın kilisesine girdiklerini görünce merak etti. Bunun sebebini sual etti. Ahmet Mahap dediler, bu kilisede bulunan Meryem Ana resmi birkaç günden beri ağlıyor. Halk da büyük bir teessür içinde, heyecan içinde onu ziyarete geliyor. Bu cevabı alınca atının başını derhal kiliseye çevirdi. Kapının önünde atından indi. Rahipler tarafından parlak bir surette karşılandı. Ağlayan Meryem Ana'yı ben de görmek istiyorum, dedi. Rahipler ürktükleri halde bir şey diyemediler ama hoşa gitmeyecek bir hadisenin zuhura geleceğini de hissettiler. Fakat itiraz mümkün değil. Çarın önüne düştüler. Gözlerinden hafifçe yaşlar sızan duvardaki büyük bir ikonanın önüne götürdüler. İkona Ortodoksların önünde dua ettikleri mukaddes resimlerdir değerli dinleyiciler. Hazreti İsa'yı, güya Hazreti Meryem'i tasvir eden, azizleri tasvir eden resimlerdir. Her böyle resim mukaddes değildir. Mutlaka takdis edilmesi lazımdır. Takdis edilen resme ikona adı verilir. Ortodoks kiliselerinde heykel bulunmaz. Sadece resim vardır. Çünkü Ortodokslar gölgeli resim denilen heykele karşıdırlar. Katolik kilisesi ise bol miktarda heykelle süslüdür. Protestanlar her ikisini de kiliselerine sokmamaktadırlar. Rusların ise, Ortodoksların ise dinine bağlılıkları, hamsofulukları meşhurdur. Neyse, çar resmin önüne geliyor. Duvardaki resmi kendi eliyle indiriyor. Evvela resmin gözlerini muayene ediyor. Orada küçük birer delik görünce gülümsüyor. Sonra resmin arkasını çeviriyor. Oradaki küçük bir kutu içinde ıslak bir sünger buluyor. Onu etrafında toplananlara gösteriyor. İşte Meryem Ana'nın gözyaşlarının kaynağı diyor. Ve bit tabi köpürüyor. Çarpetro en ziyade gece çalınan kilise çanlarına sinirlenirdi. Bunun önüne geçmek için geceleri kiliselerin kapanmasını emretti. Fakat aradan çok zaman geçmeden bir gece yarısına doğru bir oğlu dünyaya geldi. Çarların bir çocukları dünyaya geldiği zaman derhal şehirdeki bütün kilisenin çanlarının çalınması adetti. Tabidir ki bu adet icra edilecekti. Nitekim Petro da kiliselerin açılarak çanların çalınmasını emretti. Fakat sonradan düşündü ki bu emir yeniden geceleri çan çalınmasına yol açabilir. Şimdi kalsın, çanlar yarın sabah erkenden çalmaya başlasın dedi. Artık değerli dinleyiciler, rahipler de Çarpetro ile gizli bir mücadeleye girişmişlerdi. Kendisine karşı açıktan açığa muhalefet etmeye cesaret edemedikleri için Çar'ın büyük oğlu ve veliaht yani Çareviç Alexei'yi elde etmeye karar verdiler. Alexei babasıyla taban tabana zıt bir tabiata malikti. Her şeyden evvel sakin, sessiz bir kimseydi. Tahsili yoktu. Hocalarına masal söyletir dinlerdi. Henüz çocuk sayılacak bir çağdan beri her gün, günün her saatinde içki içerdi. Onun alakadar olduğu bir şey varsa o da rahipler ve dilencilerdi. Bunlarla görüşmekten son derece haz duyardı. Daha küçük yaştan itibaren tereddiye uğramış, çöküntüye uğramış, düşüklüğe uğramış Çareviç, papazların da tesiri altında kalarak babasının icraatlarına düşman kesilmişti. O, bu ıslahatın aleyhinde bulunan eski Ruslarla ve rahiplerle birleşmişti. Bunlar Çarpetro'yu dinin ahkamına riayet etmemekle, tütün içmeye müsamaha göstermekle, memlekette ecnebilere mühim mevkiler vermekle, dar ve kısa elbise giymekle, en mühimi de sakalını tıraş etmekle, adi bir adammış gibi başka memleketlere seyahat etmekle itham ediyorlardı. Onları, bu hareketlerini Çar'ın rezalet kelimesiyle tavsif ediyorlardı. Hatta daha ileri gittiler. Ana Çariç'e bir ölü çocuk doğurmuş. Bunun yerine bir Alman çocuğunu koymuşlar. İşte o Çarpetro'dur diyorlardı. Çareviç bunları dinliyor, kahkahalarla gülüyordu. Kendisi de bu sözlere iştirak ettikten sonra, hele babam vefat etsin, yaptığı donanmayı çatır çatır yaktıracağım. Mukaddes Moskova'yı körletmek için kurduğu Petersburg şehrini de batakların içine batıracağım diyordu. Tabii Çar istihbaratı kuvvetli, bunların hepsini haber alıyordu. Zaman zaman oğlunu kırbaçtan geçiriyordu. Ve onu saltanat mirasından, yani tahttan mahrum bırakmakla tehdit ediyordu. Fakat Alexei'yi ne rahiplerle dilencilerden ayırmaya ne de çenesini tutmaya imkan yoktu. Çareviç Alexei sakalını kesmiyordu. Çarpetro bütün Rusların sakalını kesmesini emretmişti. Hatta sakalını kesmemek için Rusya'dan akın akın başka ülkelere hicret edenler oldu. Bu arada Türkiye'ye de gelip yerleşenler olmuştur. Manyas ve havalisinde bu sebeple Türkiye'ye gelen Ruslar yakın zamana kadar yaşardı. Bunlardan şu anda Manyas civarında çok az kalmıştır. 200 yıl kadar burada yaşadıktan sonra peyderpey Rusya'ya geri dönmüşlerdir. Alexei sakalını kesmemiş. Babası kendisine niçin sakal kesmediğini sorunca da sakalın Allah tarafından erkeklere verilmiş bir hediye olduğunu, bu hediyeyi geri çeviremeyeceğini söylemiştir. Bunun üzerine Petro çok kızarak onu yola getirebilmek için bir manastıra kapatmaya karar vermiştir. Fakat Alexei bu karardan haberdar olur olmaz firar etti. Babasının kendisine karşı tatbik ettiği zalimane muamelelerden dolayı Roma'ya gidip Papa'ya iltica etmeye karar verdi. Lakin Petro'nun gönderdiği memurlar Alexei'ye Napoli'de yetiştiler. Tevkif edildi. Sıkı bir muhafaza altında Moskova'ya geri getirildi. Bu vaka üzerine Çar Petro oğlunu veliahtlıktan istifaya mecbur etti. Sonra da ecnebilerle işbirliği yaparak devlet aleyhinde entrikalar çevirmek, reformlara muhalefet göstermek çarlığın haysiyetini ve şerefini ihlal eylemekle itham etti ve Petersburg'da teşekkül eden hususi bir mahkemeye verdi oğlunu. Alexey kendisini müdafaa edecek kudrette ve kabiliyete değildi. Onun için kolayca idam cezasına mahkum olundu. Fakat Petro acıdı, bu cezayı tatbik ettirmedi. Onu iç kalenin zindanına hapsettirdi. Her gün 5 defa huzuruna getirtti. Gözlerinin önünde kırbaçlatarak kanlar içinde yerlere serilmesini seyretti. Bu bedbaht veliahtın bütün vücudu, kunt denilen uçları kurşunlu kırbacın altında lime lime edilmişti. Alexey bu vahşi işkenceye ancak 5 gün mukavemet edebildi. 26 Haziran 1718 günü gene Çar Petro'nun huzurunda son bir işkence yapıldı. Bu işkenceden sonra o gece zindan köşesinde vefat etti. Gece Çareviç feci bir şekilde öldü. Ertesi günü tersane tezgahlarından denize yeni bir gemi indiriliyordu. Ve bu şerefe de parlak bir ziyafet veriliyordu. Çar Petro'nun nedimi hassı Prens Mençikov bu ziyafetten sonra hatıra defterine şu satırları kaydetmiş. Bugün denize indirilen yeni bir harp gemisinin şerefine muhteşem bir ziyafet verildi. Bu ziyafete Haşmetlü Çar Hazretleri de iştirak etti. Zat-ı Haşmethaneleri ziyafet esnasında çok neşeliydi. Evet, Mençikov böyle diyor. Çar, oğlunu öldürdüğü gecenin ertesi gününde katıldığı ziyafette hiçbir şey olmamış gibi hareket edecek kadar da mahirdi. İşte değerli dinleyiciler, Türkler Çar Petro'ya deli demekte haklılar mı, değiller mi? Ona siz karar verin. Evet, Rusya için yaptığı çok şey vardır. Çok büyük ıslahatlar ve reformlar yapmıştır. Rusya'yı Avrupa'nın güçlü devletleri arasına sokmuştur. O zamana kadar Rusya geri kalmış bir Asya ülkesiydi. Çar Petro Alman asıllı bir hanedandan geliyor değerli dinleyiciler. Rus hanedanının varisi kalmayınca yerine bu evlilikle aslen Alman olan bir prens, Romanovlara akraba bir prens getirilmiştir. Bundan sonra da bu Alman kanı devam etmiştir. Bu hanedana Romanov hanedanı deniyor. Çar Petro, Rusların Çar Büyük Piotr dedikleri, Avrupalıların da böyle tanıdıkları, fakat tarihçilerin Deli Petro diye andıkları Çar Petro, Rusya için yaptığı mühim işler yanında hayatı boyunca vazgeçemediği çılgınlıkları ve delilikleriyle de tanındı. Ve Deli Petro ismini hakkıyla ihraz etti. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.